Herkese merhaba, ben Serap. Sen Yabancı Değilsin'in yeni bölümüne hoş geldin. Bu hafta yurt dışında yaşam rehberinin ikinci bölümüyle karşındayım. İkinci bölümü diyorum çünkü daha önce Ediposis'le yani Şehir Hikayeleri Podcast'te İngiltere bölümünü kaydetmiştik. Bu bölümde de konuğum Eylül'le Fransa'da yaşam hakkında konuşacağız. Kendisiyle podcast'te ekstrem şeyler sayesinde tanıştım. Ve yurt dışında yaşam rehberi bölümü için kendisini davet ettim. Sağ olsun o da kabul etti. Hoş geldin Eylül. Seni tanıyabilir miyiz?
Öncelikle hoş bulduk. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
Geldiğin için ben teşekkür ederim.
Ben Eylül. 2014'ten beri Fransa'da yaşıyorum. Fransız bakalaryasıyla kimya mühendisliği okumak istedim. Burada okudum, burada çalışıyorum.
Peki şu an Fransa'nın hangi şehrinde yaşıyorsun?
2 sene Lille'de yaşadım. Lille'den sonra da Lyon'a taşındım. 2016'dan beri Lyon şehrinde yaşıyorum.
Fransa'da üniversite okumak nasıl? Bize ondan bahsedebilir misin?
Devlet okulu çok fazla olduğu için kayıt parası pek bir şey ödemiyorsunuz. Tabii ki özel okullar da var. Onlar zaten çok pahalı kalacağı için hani eliyorum şu anda.
Devlet okulları ücretli mi?
Okula kayıt ücreti 500 euro civarı bir şey olabilir.
Harikaymış. Peki üniversite öncesinde herhangi bir eğitim almış olmak gerekiyor mu?
2 sene boyunca Fransa'da hazırlık sistemi gibi bir şey var. Bu dil hazırlığı gibi değil. Daha çok bilim derslerinin olduğu bir hazırlık türü. Sonra da mühendislik okuluna girdim. Yani kimya mühendisliği okumaya devam ettim.
Türkiye'de üniversite eğitimi almamışsın. Bu yüzden kıyaslamak belki biraz zor olacaktır ama daha önceki eğitimlerini düşünürsen Fransa'daki eğitim sistemiyle Türkiye'deki eğitim sistemi arasındaki fark ne sence?
Fransız eğitim sistemi bir şeyleri sorgulamaya dayalı. Matematik dersinde bile mesela yaptığımız işlemleri nasıl yaptığımıza dair bir açıklama yapmamız gerekiyordu.
Bu da gayet güzelmiş. Peki eğitim alırken yabancı öğrencilere de devlet desteği veriliyor mu?
Kira yardımı veriyor devlet öğrenciler için. Bu da hani çok büyük bir avantaj bence.
Sen okurken bu öğrenim desteğini alabilmiş miydin?
Burs almıştım. Küçük bir burs ama ev bulmama yardımcı oluyordu. Fransa'daki devlet yurtlarında. O yüzden Lille'de devlet yurdunda kaldım 2 sene boyunca.
Peki gelelim öğrencilerin en güzel kısmına. Kampüsün içinde neler yapabiliyorsunuz?
Düzenli olarak etkinlikler, partiler oluyor. Yani her okulun bu tarz organizasyon yapan bir kulübü var. Bir parti yapılacağı zaman o kulüp yapıyor.
Bir dakika anlamadım. Okulda parti kulübü mü var ve bu kulüp düzenli olarak partiler mi düzenliyor?
Burada eğlenmeyi bayağı seviyorlar. Özellikle üniversite hayatında. Her cumartesi hani 3 gün boyunca devam edebiliyor. O yüzden bayağı hareketli.
Türkiye'de de kulüpler var ama parti kulübü gerçekten harikaymış. Türkiye'ye geri dönmek istiyor musun, istemiyor musun sorusuna birazdan gireceğim. Şimdi hiç o soruya cevap verme o yüzden de. Diyelim ki bir gün geri dönmek istedin. Orada almış olduğun eğitim Türkiye'de tanınıyor mu?
Türkiye'de genelde denkliğe başvurmak gerekiyor. Fark ders varsa da onları vermek gerekiyor.
İlginçmiş, böyle bir sorunla karşılaşabileceğini hiç düşünmemiştim. Gelelim üniversitenin en büyük nimeti olan mesleki kazandırma alanına. Türkiye'de bu konuda bir hayli zorlanıyoruz. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'de iş bulmak bir hayli zor. Fransa'da da benzeri sorunlar yaşanıyor mu?
2019'da mezun olup çalışma hayatına atıldım demek isterdim ama Covid çıktı o arada. Ve iş bulmak çok zorlaştı. 1 sene daha master yaptım. Bu sefer marketing master'ına başladım. Ve ondan sonra da iş bulabildim.
Covid dönemi gerçekten zordu. Mezuniyetinin o döneme gelmiş olması üzücü olmuş tabii. Öğrenciyken ya da sonrasında ev kiralamak kolaylıkla yapılabilecek bir şey mi?
Yani şimdi Fransa'da ev bulmak gerçekten çok zor. Ama öğrenciyseniz bir tık daha kolay bulabilirsiniz. Genelde öğrenciler yurtlara başvurduğu için hani öğrenci olarak normal bir ev, daire kiralamak isterseniz gerçekten çok zor. Çünkü ev sahipleri sizden kefil istiyor ve kefilin Fransa'da olması. Avrupa'da olsa bile kabul etmiyorlar. Hani emlakçıdan bir ev bulursanız o emlakçıya komisyon vermeniz gerekiyor. Devletin imkan sağladığı bazı platformlar var. Devlet sizin için kefil oluyor aslında. Ama bunları çok kabul etmiyorlar genelde ev sahipleri. Bu açıdan bayağı zorlaşıyor ev bulma süreci. Hani ben bunu yapmayı seçmedim ama yapan çok var. Facebook'ta ev arkadaşı arayan gruplar var. Gittiğiniz şehrin grubunu bulursanız o ilanları da görebilirsiniz. İşte şöyle bir evimiz var, 3 kişi yaşıyoruz, birisi ayrılıyor, yerine başkasını arıyoruz diye ilanlar olabiliyor. Böyle olduğunda bir tık daha kolaylaşabiliyor ev arama süreci. Onun dışında kiralara gelecek olursak, mesela benim Lille'deki küçük yurt odam 13 metrekarelik olan 300 euroydu. Lyon'da kaldığım yurtun fiyatı mesela 500 euro civarındaydı. Şu anda da normal bir dairede yaşadığım için 68 metrekarelik fiyatı 1000 euro civarı. Ama erkek arkadaşımla paylaştığımız için hani 500-500 oluyor kişi başı aslında. Yani Lyon'da yaşadığım için tabii ki de kiralar çok daha yüksek oluyor. Hatta Paris çok daha kötü. Hani küçücük stüdyoya 8-9 euro isteyebiliyorlar. Ama Paris ve Lyon dışı bir şehre gidecekseniz kiralar uygun oluyor yani. O kadar uçmuyor fiyatları.
Peki ev bulma süreci neden bu kadar zor?
Ev sahibinin kiracı evinden çok zor bir şekilde çıkarabilmesi. Kiracı kirayı ödemiyorsa mesela ev sahibi onu evden çıkarana kadar 40 takla falan atıyor. Yani çok zor bu yasal süreçler. Çünkü yasalar kiracıyı koruyor Fransa'da. O yüzden de aşırı temkinli davranıyorlar.
Peki Fransa'da kadın olmak nasıl? Bize deneyimlerinden bahsedebilir misin?
Yani burada kadın erkek farklılığı pek yok diyebilirim. Yani en azından Türkiye ile karşılaştırdığımızda yok gibi bir şey. Toplum baskısı yok denebilecek kadar az. Evlenmeniz veya çocuk sahibi olmanız beklenmiyor. Onun dışında kadın sağlığıyla alakalı şeyler genelde sigorta tarafından karşılanıyor. Ve 25 yaş altı kadınlar için regl ürünlerinin bir kısmı karşılanabiliyor sigorta tarafından. Doğum kontrol hapları da karşılanıyor. Kürtaj bile %100 karşılanıyor.
Hamilelik ve sonrası için özel hakları var mı kadınların?
Tabii doğumla ilgili şeylerin de karşılandığını düşünüyorum hani. Yani ben hiç doğum yapmadığım için bilmiyorum ama. Başka ne diyebilirim? Mesela çocuğunuz olduğu takdirde devlet size para yardımı sağlıyor. Çünkü para bazen kısıtlayıcı olabilir hani çocuk yapmak istediğinizde. Burada da bazı toplum baskısı diyebileceğimiz şeyler olmuyor değil yani. Mesela çok uç bir örnek olacak ama burada kadınlar nasıl denir? Yumurtalıklarını aldırmak istediğinde doktorlar reddediyor bunu. Size bu ameliyatı yapamam. İleride çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz falan diyorlar. O yüzden hani bunu yaptırmak isteyenler de Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerine gidip orada yaptırıyorlar.
Bir dakika anlamadım. Yani kadınlar doğurganlıklarını sonlandırmak mı istiyorlar? Yani bir doğum kontrol yöntemi olarak mı bunu kullanıyorlar? Yoksa cinsel yönelimlerinden kaynaklı mı yumurtalıklarını aldırmak istiyorlar? Hangisi?
Evet, yani doğum kontrol yöntemi olarak bunu seçen kadınlar olabiliyor.
İlginç bir doğum kontrol yöntemiymiş. Peki iş hayatında kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar mı?
Mesela bir iş arkadaşım doğum iznine ayrılmış. Doğum izninden geri döndüğünde onun yerine başkasını almışlar ve kötü davranmaya başlamışlar. Aslında bu sen çık artık işten demek. Biraz mobbinge de giriyor olabilir. Her şey toz pembe değil tabii. Kadınların hakları çok daha fazla savunulsa bile burada da Türkiye'de olabilecek senaryolar başımıza gelebiliyor.
Yurt dışında yaşayan bazı arkadaşlarım sağlık hizmetleri için Türkiye'ye geldikleri oluyor. Sen böyle bir şey yapıyor musun?
Eskiden dişçiye Türkiye'de gidiyordum ama şimdi her doktora gittim diyebilirim. Hani dişçiye gittim, jinekoloğa gittim. Yani ameliyat bile oldum. O yüzden artık Türkiye'ye sık sık gitmediğim için burada hallediyorum işlerimi. Doktora gittiğinizde ödediğiniz ücretin neredeyse tamamı karşılandığı için burada gitmeyi tercih ediyorum.
Böyle şeyleri duyduğumda sosyal devlet olmanın ne kadar güzel olduğunu tekrar hatırlıyorum. Darısı başımıza. Peki, Fransa uzun yıllardır göç alan bir ülke. Oturmuş bir göçmen politikası da vardır mutlaka. Bunun sosyal hayatın içerisindeki karşılığı nasıl? Yani kolaylıkla arkadaş edinebiliyor musun? Sosyal hayatın içerisinde kendine yer bulabiliyor musun?
Fransa'ya gelen yabancılar sıkılıyorlar. Çünkü Fransızlar kendi aralarına pek almıyorlar. Bir de onun dışında Fransızca konuşuyor olsanız bile okulda öğrenilen Fransızca ile günlük yaşamda kullanılan Fransızca arasında dağlar kadar fark oluyor. O yüzden ilk geldiğimde pek anlamıyordum açıkçası ne konuştuklarını. Fransız gruplarına entegre olabilmek için yani biraz çaba sarf etmek gerekiyor ki bu da yerden yere göre değişir. Karşılaştığın kişilere göre değişir. Mesela ben çok zorlandım Fransızlarla bağ kurabilmek için. Ama kardeşim o kadar da zorlanmadı. Güzel sanatlar okumasının da etkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü onlar daha açık görüşlü insanlar. Zamanla alışıyor insan. Onları daha iyi anlamaya başlıyorsun ve daha iyi entegre olmaya başlıyorsun. Benim kişisel deneyimim üniversitedeyken bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar arkadaşım oldu diyebilirim. Yani şu anki arkadaşlarımla ya iş hayatında tanıştım ya da pole dance dersi verdiğim için pole dance dersinde tanıştım.
Pole dance yaptığından bahsettin. Nasıl hayatına girdi ve Türkiye'de olsaydı yine de yapar mıydın?
Pole dance'e 2015'te başladım. Bilmiyorum, Türkiye'de de karşıma çıksaydı böyle rastgele bir şekilde yine başlardım diye düşünüyorum. İlk yaptığım dersten itibaren çok sevdim ve devam ettim. 2018-19 gibi ben de pole dance dersi vermeye başladım. Eskiden spor yapmayı sevmezdim. Şu anda çok seviyorum. Onun dışında tabii ki psikolojik etkileri de var. Çünkü siz o derse gittiğinizde yarı çıplak bir halde dans ediyorsunuz.
Pole dance çok Fransız olduğum bir alan. Neden yarı çıplak olmanız gerekiyor?
Çünkü teninizin direğe değdiğinde tutması lazım. O yüzden yarı çıplağız aslında. Kendime olan güvenimi artırdı mesela. Bir sürü öğrencim oldu. Onların hayatlarına dokunabildiğim için mutluyum.
Anladığım kadarıyla pole dance senin için sadece spor aktivitesi değil, aynı zamanda sosyalleşmeni ve Fransa'ya bağlanmanı kolaylaştırıcı bir araca dönüşmüş, doğru mu?
Evet, aynen öyle. Bu yüzden de hani buraya gelen insanlara da öneririm aslında bu tarz bir kurs, aktivite bulmalarını. Çünkü bu tarz şeyler de yeni insanlarla tanışıp bağ kurmaya yardımcı oluyor.
Fransa aynı zamanda sanat adına çok fazla etkinliklerin de yapıldığı bir ülke. Bize biraz onlardan da bahsedebilir misin?
Mesela her sene Fransa'nın değişik bölgelerinde müzik festivalleri düzenleniyor. Ve dünya cümle sanatçılar geliyor. Küçük şehirlerde bile çok büyük festivaller düzenlenebiliyor. Buradaki Lyon Orkestrası'nın yıllık programı oluyor her sene. Eylül'den Haziran'a kadar. Ve bütün planlanmış konserleri görebiliyorsunuz. Ayrıca da küçükler için de konserler var. Çocuklara yönelik oluyor. Daha eğlenceli.
Peki Fransızlar ve Fransa gerçekten anlatıldığı kadar romantik bir yer mi?
Fransız erkeklerinin aşklarını göstermeye açık olduğunu düşünüyorum. En azından benim deneyimim öyle. İnsanların nasıl aşk yaşadığını görebiliyorsunuz diyebilirim.
Peki sence Fransız erkeklerinin Türk erkeklerinden nasıl bir farkı var?
Türkiye'de mesela erkekler çok kısıtlayıcı davranabiliyor. Ama Fransızlar öyle değil. Tabii genel olarak konuşuyorum. Küçük jestler yapmak veya çiçek almak, çok daha fazla yapılan şeyler gibi hissediyorum. Tabii Türkiye'de 19 yaşımdan sonra yaşamadığım için pek de bilemiyorum. Gerçekten böyle bir fark var mı, yoksa ben burada yaşadığım için böyle düşünüyorum, onu bilemiyorum.
Yani orası bir hayli karışık. O yüzden zihnini Fransa sayesinde temiz tutman iyi olmuş. Fransız mutfağıyla aran nasıl? Türk yemeklerini özlüyor musun?
Fransız mutfağı çok geniş ve güzel bir mutfak. Fransız tatları da aşırı güzel. Pazar sabahı uyanıp ailemle Türk kahvaltısı yapmayı özlüyorum. Neyse ki erkek arkadaşım seviyor çay içmeyi falan. O yüzden arada bir yapıyoruz tabii ki de. Her ne kadar Türkiye'deki şeyleri, hani yemeğini, insanlarını, alışkanlıklarını özlesem de burada kendime ikisinin karışımı olan alışkanlıklar edindim. Mesela yemek yaparken hem Türk yemeği yapıyorum, bazen de Fransız yemeklerinden yapıyorum.
Bizi dinleyenler arasında mutlaka yakın gelecekte Fransa'ya gelecek olan ya da Fransa'ya gitmek isteyen kişiler vardır. Fransa'ya gelmek için hangi vize türlerinden yararlanabiliriz? Anlatabilir misin?
Ben daha çok öğrencilik, çalışma hayatı kısmına hakimim. Diğer türler konusunda da biraz bilgilendirebilirim. Fransa'ya öğrenci olarak geldiğinizde bu vize 3 aylık. Bir seneye kadar uzatıyorlar. Ondan sonra her sene bu vizeyi yenilemek gerekiyor. 2-3 senelik öğrenci oturum kartları da verebiliyorlar. Benim mesela ilk başvurduğumda 2 veya 3 senelik vermişlerdi sanırım. Okulum 3 senelik olduğu için. Öğrencilik bitince öğrencilikten çalışma hayatına geçmek için 1 senelik bir vize türü var. Ya bir yere girip çalışmanıza olanak sağlıyor ya da kendi işinizi kurmanıza izin veriyor. Bu 1 senelik vize bittiğinde de iş oturma iznine başvurabiliyorsunuz. Ya da bir yere girip çalıştığınız için yine aynı vizeye başvurabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle bir şey de var. Eğer Fransa'da Fransız biriyle pakslanırsanız...
Pakslanmak nedir? Daha önce bunu hiç duymadım.
Aynı evde yaşayıp partner olduğunuza dair bir official bir belge al.
Bir dakika, doğru anladığıma emin olmak için tekrar sormak istiyorum. Yani devlet romantik bir ilişkiyi onaylıyor ve bunun karşılığında oturma ya da çalışma izni veriyor, öyle mi?
Evet öyle. Eğer iki kişi kararlaştırıp işte biz pakslanacağız dediğinde sadece bir evrak imzalamak gerek. Ve evlilik kadar bağlayıcı olmadığı için bazı buraya gelen yabancılar bundan yararlanıp kalabiliyor.
Peki ilişkin sona ererse bu çalışma ya da oturma iznin fes mi oluyor? Nasıl oluyor o süreç?
Yani eğer pakslanıp sonra partnerinden ayrılırsan ve oturma iznin bittiğinde tekrar başvurursan bu sefer çalışmak için oturma iznine başvurman gerekiyor. Yani önceden başvurduğun aile kategorisinde olan vizeye başvuramıyorsun.
Yani devletin evlilik dışı ilişkiyi onaylaması özellikle Türkiye'den bakınca bir hayli ilginç. Peki pakslanmak ilişkiyi mi koruyor yoksa kadını mı koruyor? Hangi amaçta var sence?
Tabii Pax'ın standart kuralları var. Onun dışında iki partner kararlaştırıp kendi kurallarını da koyabilirler. Kontratta şey yazıyordu işte, her iki partnerin de borçları kendilerine aittir. Mesela çok abartı olmadığı sürece ama partnerlerden biri borçlanırsa diğeri bunu karşılamak zorundadır gibi yaptırımları var.
Türkiye'yi özlüyor musun? Ve bir gün Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
Türk insanlarının sıcakkanlılığı, içtenliği, bunları özlüyorum. Ama Türk insanlarının kontrolcülüğünü mesela özlemiyorum. Buraya geldiğimden beri, 2014'ten beri aslında acaba bir gün Türkiye düzelecek mi diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi maalesef Türkiye asla düzelmiyor. O yüzden buradan kalkıp Türkiye'ye tekrar adapte olmak benim için çok zor olur.
Bu ufuk açıcı bölümün sonuna gelirken Eylül'le tanışmama vesile olan ekstrem şeylere de teşekkür etmem gerekiyor. Bize ekstrem şeylerde neler üzerine konuştuğundan bahsetmek ister misin?
İnsanlarla Fransa hakkında yaşadığım şeyler, deneyimler, kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu nedenle podcast kaydetmeye karar verdim.
Peki son olarak bizi dinleyenlere ne söylemek istersin? Okumak için ya da çalışmak için oraya gelsinler mi?
Yani gerçekten öneriyorum burada okumayı, değişik insanlarla tanışmayı. İş konusuna gelirsek de ya onu da öneririm. İş arayınca hemen bulunmuyor ne yazık ki. Özellikle Fransa'da böyle bu sanırım. Çünkü Hollanda'ya, işte Almanya'ya giden çok fazla insan oldu son dönemlerde. Fransa'da iş bulmak ve iş vizesiyle gelmek çok daha zor diyebilirim. Buraya gelmek istiyorsanız master yapın veya böyle bir yıllık bir formasyon yapın derim. Ondan sonra da hani iş arayıp bulursunuz ya da en kötü de başka bir Avrupa ülkesinde iş bulursunuz bence.
Orada master yapmak kolay mı? Dilinin hangi seviyede olması lazım master yapabilmek için?
Yani buraya master'a kabul ediyorlar Fransızca bilmeseniz bile. Çünkü kabul ettiklerinde zaten size Fransızca dersi koyuyorlar. Hani öğrenmeniz gerekiyor geldiğiniz zaman. O yüzden hem lisans hem master Fransızca bilmeden bile yapabileceğiniz bir şey. Ama o okulun tabii ki de İngilizce öğrenim görmenizi sağlayan bir programı olması lazım. Yoksa işte hem Fransızca eğitim hem de Fransızca öğrenmek ve Fransızca eğitim görmek biraz zor olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle daha international programlara bakarlarsa adaptasyon süreci daha kolay geçer.
Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz tabii bilmiyor ama bu bizim ikinci buluşmamız ve ikinci buluşmamız sonunda bu bölümü tamamlayabildik. İki ayrı gün vakit ayırdığın için, Fransa ile ilgili ufkumuzu açacak onlarca güzel şeyden bahsettiğin için, hem de pole dance ile ilgili ilginç paylaşımların için çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Umarım anlattıklarımın insanlara faydası olur. Hani başka sorunuz olursa lütfen bana DM'den yazmaya çekinmeyin. Ayrıca da sana da pole dance denemeni öneririm. Çok ilgini çekti. Ya İstanbul'da tanıdığım eğitmenler var. İstersen sana isimlerini de verebilirim. Görüşmek üzere.
Umarım faydalı olur. Pole dance'ı hiç denemeyi düşünmemiştim. Aklında bulunsun. Sonra konuşalım seninle.
Tamam. Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Bu hafta Eylül'le birlikte Fransa'da yaşam hakkında konuştuk. Sohbetimize eşlik ettiğin için sana da teşekkür ederim. Yurt dışında yaşam rehberi serim devam edecek. Bu yüzden beni sosyal medya hesaplarımdan ve dinlediğim platformdan takip etmeni öneririm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.